Esselamu Aleyküm kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Bendeniz Talha Polat ve daimi konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamızla birlikteyiz. Her birinizi kemali hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Takriben yarım saat beraber olacağız. Bizlere göndermiş olduğunuz soruları hocamıza iletip kıymetli cevaplarını sizlerle buluşturacağız inşallah. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Safalar getirdiniz. Nasılsınız Allah efendim?
Elhamdülillah çok şükür. Sizler nasılsınız?
Elhamdülillah hocam bizler deyiz. Sağlığınıza
Allah
duacıyız.
Allah razı olsun. Allah daha iyi olsun inşallah.
Allah razı olsun. Hocam müsaadenizle ilk sorumuzla Bismillah diyelim.
Tabii buyurun.
Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak caiz midir? Bu yöntem uygulanırken nelere dikkat edilmelidir?
Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak insanları erkek ve dişi olarak yaratmış. Ve her birine ayrı bir takım özellikler vermiş. Ve bu ayrı cinsten olmanın hikmetlerinden bir tanesi de nesil sahibi olmak. Çünkü o sayede insanlık ürüyor. Hatta diğer canlılarda da durum aynı. Dolayısıyla canlıların nesil sahibi olması fıtratın gereği.
Evet.
Ve mesela hayvanlar için böyle bir uğraş yok. Yani vakti gelince koyun kuzuluyor, inek doğuruyor. Şimdi insanlar da tabii Allah'ın yarattığı halife ve Cenab-ı Hak kıyamete kadar insanlığın devam edeceğini murad etmiş. Ve dolayısıyla da bu üreme olacak. Tabii fıtrata uygun olan normal yollarla üremenin olması. Yani erkek ve dişinin efendim çocuk sahibi olmaya sağlıklarının, sıhhatlerinin elverişli olması. Ama bazen olmuyor.
Evet.
Bazen olmuyor. Bazen erkekten kaynaklı bu olabiliyor. Bazen kadından kaynaklı olabiliyor. Ve normal yollarla gebe kalma, çocuk sahibi olma imkanı olmuyor. Tıp ilerledi. Eskiden böyle bir şey yoktu. Tıp ilerledi şimdi ve bu tüp bebek yöntemi diye bir yöntem çıktı. Burada ne yapılıyor? Erkeğin spermi ile kadının yumurtası rahim dışında bir tüpte birleştiriliyor, döllendiriyor ve belli bir aşamadan sonra da kadının rahmine o işte transfer ediliyor.
Evet.
Ve o bebek ana rahminde normal doğumlarda olduğu gibi büyüyor, yetişiyor ve vakti gelince de doğum gerçekleşiyor.
Evet.
Şimdi olay bu. Şimdi burada tabii bu nikahın, evliliğin birçok hikmetleri var. Bunlardan birisi de çocuğun ana ve babasının belli olması ve hakiki olması. Şimdi tüp bebekte dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bu.
Evet.
Yani şöyle diyelim. Tüp bebek yoluyla çocuk sahibi olmak caizdir. Dinen sakıncası yoktur. Ancak bazı kayıtlar vardır, şartlar vardır. Nedir onlar? Bir, normal yollarla, bu bir tedavi olduğu için.
Evet hocam.
Normal yollarla çocuk sahibi olma imkanının mevcut olmaması. En başta gelin bu şart. Yani normal yollarla çocuk sahibi olabilecek çiftlerin tüp bebek yöntemine başvurmaları doğru değil. İki, normal doğumlarda olduğu gibi o çocuğun babası o ailenin nikahlı kocası, annesi de o kocanın karısı olması lazım. Yani biraz bunu açıklarsak, sperm aile reisi babanın, yumurta da onun hanımının olması lazım.
Olması gerekiyor.
Ha, ve üçüncü bir şey belki bir de, ve o döllenmiş yumurtanın yerleştirildiği rahim de aynı kadının olması
lazım. Aynı kadının olması gerekiyor.
Yani erkek yabancı olursa, yani yabancı, nikahlı olmayan bir adamın spermi bir kadına transfer edilirse.
Evet.
Yumurta döllendirilirse veya tersi olursa. Yabancı bir kadının yumurtası söz konusu edilirse. Veya bu döllendirilen embriyo.
Evet.
Yabancı bir kadının rahminde eğer neşvi nema buluyor ise bu caiz değildir.
Caiz değildir.
Çünkü burada biyolojik anne baba olmuyor. Ve tabii bu çocuk ana rahminde büyüdük, yetiştik sıra o anneden genler alıyor. Ve bu kimin, yani yumurta sahibinin mi çocuk, efendim o genleri alan rahim sahibinin mi, karışıklıklar söz konusu olabilir. O yüzden bu şartlar koşuluyor bunun caiz olması için.
Teşekkür ediyoruz hocam. Hocam bir diğer sorumuz. İçinde haram unsur bulunduran maddeleri tedavi amaçlı kullanmak uygun mudur denmiş.
Şimdi bizatihi kendisi haram olan bir maddeyi tedavi amaçlı kullanmak caiz değildir.
Evet.
Bizzat kendisi tamamı. Mesela diyelim ki şarap. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında adamın birisi şarap imal ediyor. Ve Peygamberimiz buna diyor ki bu haram değil mi, niye yapıyorsun? Ben bunu tedavi için yapıyorum. Allah verdiği bir derdin devasını haram kıldığı bir maddede kılmamıştır.
Evet.
Dolayısıyla mesela benim çocukluğumda bu olurdu bazen. İşte çocuk üşütmüş, bilmem hasta olmuş, ona birazcık işte bir alkollü bir şey içirirlerdi falan bazı cahil aileler. Böyle bir şey olamaz. Ancak bazı ilaçlar var ki o ilaçların içerisinde dinimizin haram kıldığı, kendisini haram kıldığı şeyler var. Ağrı kesici ilaçlar var.
Evet.
Ağrı kesicilerin içerisinde uyuşturucu var. Ama çok az miktarda. Ama bir takım istihaleler, dönüşümler geçirdikten sonra var. Ve ağrı kesicileri alıyoruz. Hiç kimsenin aklına da gelmiyor bu.
Evet.
Ama şu akla geliyor. Bazı öksürük çocuklarının içerisinde bilmem şu kadar etil alkol var diyor. Acaba bu içilir mi, içilmez mi çocuğa? Bu verilir mi, verilmez mi? Şimdi bu alkolün, yani o öksürük şurubu veya benzeri bir ilacın içerisindeki alkolün miktarı ne kadar? Miktarı ne kadar? O önemli. Çünkü böyle hesaba katılmayacak kadar çok az bir şey zaten şey değil. Yani. Ama dikkati çekecek kadar var alkol içerisinde. Ha, o zaman bakıyoruz bak. Şimdi ama dikkat edin, o kullanılan ilacın tamamı haram madde değil. Hmm. O ilacın içerisinde az bir miktar dinin haram kıldığı
maddelerden,
o maddenin
var.
Özü var.
Özü var.
Yani orada doğrudan şarabı koymuyor, rakıyı koymuyor.
Evet, kesinlikle.
Alkol koyuyor.
Etil alkol koyuyor yani. Ham alkol koyuyor.
Bu, bunlar da sarhoş etmiyor bu şeyi. Öksürük şurubu tamamını içse bile bir kimse, evet, şarap sarhoş olmuyor. Dolayısıyla bu yok hükmünde kabul edilebilir ama ihtiyaten şöyle diyoruz biz. Eğer o ilacın etkisini gösterecek, içerisinde haram madde olmayan başka bir eşdeğer ilaç varsa,
evet,
onu tercih etsin.
Hmm.
Ama yok öyle bir şey. Tek ilaç var ve bu alandaki tüm ilaçların içerisinde dinin haram kıldığı bir miktar bir şey var. O zaman mecbur onu kullanacak. Mecbur onu kullanacak. Evet. Tabii burada bir de şunlar var. Belki dikkate alınması gerekir. İki ilaç var. Bunlardan birinin içerisinde bir miktar etil alkol var. Ötekinde yok. Ama etil alkolün olduğu ilaç çok daha etkili.
Hmm.
Diğerinden 10 kat, 20 kat etkili.
Bayağı bariz bir fark var.
Fark var. Ha, o zaman bu tercih edilebilir.
Edilebilir.
Edilir demiyorum, edilebilir.
Edilebilir, evet. Ha.
Veya şu oluyor, birisinin değeri diyelim ki 100 lira, ötenki 10 bin lira. Ve kişi 10 bin liralığı almaya muktedir değil. O zaman o 100 bin liralığı tercih edebilir. Ama bunu şöyle özetleyelim. Eğer ilacın alternatifi yoksa, sadece tek tip ilaç varsa ve tedavi için o gerekiyorsa o ilaç alınır. Alternatifi varsa ve kişi o alternatifini bulma ve alma gücüne sahipse onu tercih etmeli.
Hmm.
Onu tercih etmeli. Ama alternatifi var. Fakat kişi onu bulma ve alma gücüne malik değil. Amerika'da bilmem derde ilaç var, Türkiye'de yok, getiremiyor.
Evet.
Bu da yok hükmünde. O zaman mecburen o elde mevcut olan ilacı kullanacak.
Kullanacaktır. Teşekkür ediyoruz. Hocam bir diğer sorumuz. Cenaze defnedildikten sonra kabrin başında ölüye telkin vermenin hükmü nedir?
Şimdi Peygamberimiz bir hadisi var. Lakkinu mevtakum bi şehadeti en la ilahe illallah. Veya bi en la ilahe illallah. Yani Çocuk, ölülerinize kelime-i şehadeti telkin edin. Kelime-i tevhidi telkin edin. Ölülerinize ifadesi var. Bu hadiste bazıları defnedilen cenazelere anlamışlar. Arapçada tabi bu teknik bir nahvi bilgisi, itibar mayekun diye bir şey var.
Evet hocam.
Yani kesin olacak olan şey olmuş gibi kabul edilir. Yani adam ölmek üzere, buna muhtazar denilir.
Muhtazar.
Bu da ölmüş hükmünde kabul ediliyor. Ve bu hadisteki asıl amaç muhtazar olan. Yani bizim sekaret olan. Yani ölmek üzere olan kişilere kelime-i tevhidi, kelime-i şehadeti telkin edin. Bu hadis asıl bu. Ki o kişinin son sözü la ilahe illallah olsun. Tabii bu telkin, karşıdaki kişiye la ilahe illallah de, hadi söyle falan şeklinde değil. Onunla hatırlatmak kabiliğinden, onun yanında la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah der birisi ve o kişi o encamede diyelim, aklına gelirse o da kelime-i şehadet getirir. Sünnet olan budur. Peki cenaze defnedildikten sonra, orada şimdi bizde bir gelenek var. Gelenek. Yani cemaat dağılır veya çok az bir yakınlar kalır.
Evet.
Ve imam
telkinler
ve hoca orada cenazede telkin verir. Ona işte kabir sorularının cevaplarını söyler, hatırlatır. Böyle bir uygulama var. Peki bu uygulama sünnet değildir Hanefi mezhebine göre.
Hanefi mezhebine göre sünnet değildir.
Değildir. Ancak şöyle diyor bizim kaynaklarımızda, sakınca yoktur. Yani söylenebilir. Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam aslında bir cenaze defnedildikten sonra buyuruyor ki, bu arkadaş kardeşiniz için dua edin. O şu anda hesaba çekiliyor. Ha, dua edilir. Bunda problem yok. Ha, bir de şu olay yaşanıyor. Bedir'deki müşriklerin ölüleri bir çukura gömüldü. Ve Peygamberimiz onlara dedi ki, ben bana vaat olunanı buldum. Siz de size vaat olunanı buldunuz mu? Oradaki sahabiler diyorlar ki, ya Resulallah, onlar ölü. Seni duyacaklar mı? Onlar beni duyarlar ama cevap veremezler. Diyor. Yani böyle bir olay da var. Şimdi bunlara dayalı olarak bir kısmı bu olabilir falan diyorlar. Ama daha çok bizim Hanefi kaynaklarında sakıncası yoktur.
Yapılabilir.
Ama yapılmadığında da bir kayıp olmaz.
Eyvallah hocam. Hocam, cuma namazından sonra kılınan zühri ahir namazının hükmü nedir diye sormuş.
Şimdi ne Kur'an-ı Kerim'de, ne Peygamberimizin hadislerinde, yani sünnette, ne de müçtehit imamların içtihatlarında zühri ahir diye bir namaz yok. Namazlar belli. 5 vakit farz ve o farzların önündeki ve sonundaki sünnetler ve bir de Peygamber Efendimizin bunların dışında kıldığı nafileler. İşte kuşluk namazı gibi, evvabin namazı gibi, teheccüd namazı gibi nafileler. Bunların içerisinde zuhru ahir diye bir namaz yok. Peki bu zuhru ahir niye çıkmış? Neden insanlar bunu kılmaya başlamış? Ve bu zuhru ahir namazı da, şunu da söyleyeyim bildiğim kadarıyla, bizim Türkiye'de kılınan bir namaz.
Böyle Hazreti Ömer döneminden çıkma rivayetlerle falan deniyor hocam.
Yok.
Öyle şeyler yok mu? Öyle bir rivayet yok mu?
Yok. Şimdi bu neye kılınmış? Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam zamanında Medine'de tek camide cuma kılınmış. Peygamberimizin genelde. Ha, ama Medine dışındaki camilerde, yakın o banliyolar diye dediğimiz yerlerde de cuma kılınıyormuş. Yani şimdi şu tartışmalar olmuş. Bir şehirde birden çok camide cuma namazı kılınabilir mi, kılınamaz mı? Kılınamaz görüşü var. Bu ulema kılınamaz demişler. Hatta İmam Şafii'ye nispet edilen bir görüş. Eğer şehrin bütün cemaatini bir cami almazsa ikinci bir camide kılınabilir. Ki o zamanki şartlarda ikinci bir cami yetiyor buna. Ve Hazreti İmam Ebu Yusuf'a Hanefi imamlarından nispet edilen bir görüş var. O cuma günleri Dicle Nehri üzerindeki köprüleri kapatırmış.
Evet.
Dicle'nin iki yakasında cuma namazı kılınırmış. Yani şimdi bu şekilde kimi alimler diyorlar ki bir şehirde ancak bir yerde cuma namazı kılınır veya kılınan cuma sahihtir, diğerleri değildir demişler. Ve bundan dolayı da buna bir çare olarak demişler ki biz cumadan sonra bir namaz kılınsın. Bu namaz zuhur ahir denmiş. O zuhur ahir demek son öğle demek. Eğer bizim kıldığımız cuma namazı sahih olmazsa öğle namazı yerine geçer.
Yani bir özür namazı gibi bir şey mi oluyor?
Yok,
aslında?
Yok. Telafi diyelim veya yedek diyelim.
Yedek diyelim.
Yani biz cuma namazı kılıyoruz ya.
Evet.
Başka camiler de var cuma namazı kılınan.
Evet.
Bunlardan bir tanesi sahih, diğerleri değilse diğerlerinin kıldığı o zuhur ahir o günün öğle namazı yerine geçsin. Eğer kıldığı cuma namazı sahihse o zaman o kaza yerine geçer veya nafile olur demişler. Böyle bir namaz ihdas etmişler. Buna karşı çıkanlar da oluyor. Yani deniyor ki yani cuma şartlarına riayet edilerek namaz kılınırsa o kabul edilir. Kabul edilmemesi için bir gerek şey olmaz. Ve bir de şartlar değişti. Eskiden şehirler küçüktü.
Evet.
Bir tek camide cuma namazı kılındığı zaman o şey olabiliyordu. Halkı alabiliyordu. Ama evet. Şimdi büyüdü.
Kesinlikle.
Bırak İstanbul'u. Sıradan bir küçük ilde bile en az 50-60 bin kişi yaşıyor.
Evet, kesinlikle hocam.
Ve bunların bir camide sığınmaları mümkün değil. Dolayısıyla bir de şunu deniyor. Birden çok cuma camide cuma kılınabilir. Buna ihtiyaç var. Dolayısıyla cuma sahih olmaz ve olursa olmazsa şöyle olsun şeklinde bir niyet doğru değildir. Bu görüş zamanımızda genelde
yaygın.
Yaygın ama eskidenki uygulamayı öne alıp bu namazı kılmaya devam edenler de var. Allah kabul etsin diyelim. Kılmayanlara da niye kılmıyorsunuz diye şey yapılmaz.
Tamam hocam, anlaşıldı. Hocam bir diğer sorumuz. Namazda imama uyulmaması gereken hususlar nelerdir?
Şimdi aslında imam metbudur.
Ne demek hocam metbu?
Metbu uyulandır.
Uyulan kişidir.
Cemaatte tabidir. Yani normal olarak biz imama uyup da Allahu Ekber dedik mi artık ona uyarız. O rükûa eğildiğinde biz de eğiliriz. O rükûdan kalktığında biz de kalkarız. O secdeye kapandığında biz de kapanırız. Hep uyarız bak. Uyarız. Ve ona güveniriz. Yani peygamberimizin el imamu daminun diye bir hadisi var.
Evet.
Vel müezzinu mu'temenun. İmam cemaatin namazına kefildir. Çünkü imamın namazı olmadığı zaman cemaatinki de olmaz. Dolayısıyla cemaat imama uyduğu zaman artık ona tabi olur. Ama bazı yerlerde cemaat imama uymaz. Mesela son oturuşta Et-Tahiyyat'ı okuyoruz ya. O son oturuşta imam eğer oturmadan ayağa kalkarsa mesela 4 rekatlı bir namaz düşün. 4. rekatı kılmışız, oturmamız lazım.
Evet.
Ama imam oturmamış, Allahu Ekber demiş, kalkmış. Cemaat kalkmaz bak, uyumaz. Veya akşam namazının 3. rekatından sonra oturması gerekirken imam oturmamış, kalkmış. Cemaat da oturur, kalkmaz. Burada uyumaz bir. Sonra cenaze namazında 4 tekbir var ya.
Evet.
İmam 5. bir tekbir aldı. Ha, cemaat uyumaz ona.
Cemaat almaz 5.'yi.
Almaz, evet. Veya işte bitir namazında bayram namazlarında o zevait dediğimiz
evet,
tekbirler var. Oralarda uyumaz cemaat.
Fazladan yaparsa.
Yani bu gibi yerlerde cemaat imama uymaz.
Eyvallah hocam.
Hocam. Veyahut da mesela birden çok secde yaparsa.
Evet.
Uyumaz.
Burada uyarır sanırım hocam.
Tabii cemaat imamı. Uyarır. Sübhanallah der.
Evet. Hocam bir diğer soru. Bu müdrik, mesbuk, lahik ne demektir? bunlar namazlarını nasıl eda ederler?
Şimdi müdrik yetişen demek.
Sonradan dahil olan gibi mi?
Yok, yetişen.
Yetişen demek.
İdrak eden. Mesbuk kelime manasını söylüyorum. Mesbuk kendisine geçiren, öne geçilen.
Hmm.
Müsabaka var ya.
Evet.
Müsabakada öne geçen.
Mesbuk.
Geride kalan. Mesbuk, geride kalan. Lahık da katılan demek. Hmm. Kelime manaları bunlar.
Evet, evet.
Şimdi bunların asıl önemli olan o kavram olarak istilahi manaları. Müdrik imama imam birinci rekatın rükûndan kalkmadan önce imama yetişen kişiye müdrik denir.
Hı-hı.
Yani camiye gittik. Müezzin kamet getirdi. İmam Allahu Ekber dedi. Oradaki cemaat da imama uydu. Allahu Ekber dedi. Bunlar müdrik.
Bunlar müdriktir.
Sadece bunlar değil. Arkadan gelmiş imam camiye gelmiş adam.
Birinci rekatı.
İmam birinci rekatın rükûna eğilmiş. Bu da Allahu Ekber demiş. Rükûya eğilmiş. Bu da müdriktir.
Bu da müdriktir. Yani birinci rekata yetişen herkes
müdriktir. Yetişen herkes müdriktir.
Evet.
Ve bunlar namazını imamla beraber normal tamamlarlar. Ha, mesbuk geç kalan demek. Yani birinci rekata yetişemeyen.
Hmm. Sonradan gelip
peki
daha...
birinci rekata ne zaman yetişememiş olur? O birinci rekatın rükûndan doğrulduktan sonra eğer cemaate katılırsa, imama uyarsa buna mesbuk diyoruz. Peki bu nasıl kılar namazını? Bu kaç rekat kaçırmışsa baştan.
Evet.
İmam selam verdikten sonra kalkar. O rekatları tamamlar.
Tamamlar.
Bir rekat kaçırmışsa bir rekat. İki rekat kaçırmışsa iki rekat. Üç rekat kaçırmışsa üç rekatı tamamlar. Tabi bunları kılarken dikkat etmesi gereken özel durumlar var.
Bu, nedir hocam?
Mesela şimdi birinci rekatı kaçırmış.
Evet.
Ha, imam selam vermeye başladı. Allahu Ekber der, kalkar. Fatiha ve sure okuyarak namazı tamamlar. Fatiha ve sure okuyarak. Hmm. Niye? Çünkü o birinci rekata yetişemedi. Birinci rekata yetişseydi imam Fatiha ve suresine yetişmiş olacaktı.
Hmm.
Ha, birinci rekata değil, ikinci rekata da yetişememiş. O normal kalkar imam selam verirken. İki rekat daha kılar. İki rekat da kaçırdığı için bu.
Evet.
Burada imam uyduğu iki rekatta Fatiha ve sure okunmadı. O yüzden iki rekatı kaçıran kişi her iki rekatta da Fatiha ve sure okur. Ve ondan sonra işte kalkar, selamını verir.
Son rekatta yetişen.
Şimdi burası biraz
karışık mı?
Biraz karışık demeyelim de dikkat edilmesi gerekiyor.
Dikkat edilmesi gerekiyor, evet.
Son rekata yetişti İmama.
Evet hocam.
Bir rekat kıldı. Ve bu kıldığı rekatta imam Fatiha ve sure okudu mu?
Yok. Sadece Fatiha okudu.
Sadece Fatiha okudu. Ama bu önemli. Şimdi imam selam verdi. Allahu Ekber diye. Selam verdi. Bu kişi kalkacak. Bir rekat kılacak. Ve bu rekatta Fatiha ve sure okuyacak.
Evet.
Rükû ve secde yapıp oturacak. Çünkü iki rekat oturmuş oldu. Dört rekatlı bir farzdan bahsediyorum.
Evet.
Oturacak. Ettehiyyatü'yü okuyacak. Allahu Ekber deyip kalkacak. Fatiha okuyacak. Yine sure okuyacak. Ve rükû secde yapıp kalkacak.
Kalkacak.
Son rekatı kıldığında da sadece Fatiha okuyacak. Ve namazını tamamlayacak. Yani burada ne oldu şimdi? Bu kişinin ilk kıldığı namaz rekat ile ilk son kıldığı rekatta sadece Fatiha okuyor. Aradaki iki rekatta Fatiha ve sure.
Evet.
İkisini birden okuyor. Lahık ise namaz kılarken abdesti bozulan kişi ne yapıyor? Dışarı çıkıyor.
Evet.
En yakın şadırvanda, çeşmede abdest alıyor. Tekrar camiye geliyor. Eğer cemaat devam ediyorsa imama uyuyor. Hı-hı. Ve imamla beraber namazı kılıyor. Ancak bu abdest alıp gelinceye kadar süre içerisinde eğer bir rekat kaçırmışsa onu imam selam verdikten sonra
kalkıp. Yani örnek veriyorum, ikinci rekatta abdesti bozuldu. Dördüncü rekatta yetişti.
Ne olacak şimdi orada? İkinciyi imamla kılmış ise ve ikinciyi de kılmamış oldu. O gelecek o zaman iki rekat. Yani ikinciyi ve üçüncüyü
kılacak.
Kılacak sonra.
Sonra da.
İmamla dördüncüyü kılmış olacak.
Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Oturarak namaz kılan birisi ayakta namaz kılana imamlık yapabilir mi denmiş.
Şimdi burada da bazı farklı görüşler var ama muhtemel olan görüş ki Hanefi mezhebinde o muhtemel olandır, yapabilir. Yalnız oturarak namaz kılan kişi rükû ve secde yapmış yapabilir olması lazım. Yani ima ile
olmaz mı o
şey? Olmaz. Yani adam oturarak kılıyor namazını ama secde yapamıyor. Başını eğerek ima yapıyor. Buna uyamaz ayakta olan kişi. Sağlam olan kişi. Ama öyle değil de oturduğu yerden rükûya eğiliyor, secdeye kapanıyor. Ha, buna uyabiliyor. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında bu yaşandı. Yani Resulullah hastalığı zamanında ayağa kalkamadı, oturduğu yerden imamlık yaptı ve cemaat ona uyarak namazını tamamladı. Bu olabilir ama demin dediğim gibi eğer
secdeyi rükû ima ile yapıyorsa ise,
o ima ile namaz kılıyor demektir.
İmamlık yapamaz.
Secde ve rükû yapabilen kişi ima ile namaz kılana uyamaz.
Uyamaz.
Yani imamın halen cemaatten alt seviyede olmaması lazım. Onun için mesela özür sahibi olan birisi özür sahibi olmayan cemaata imamlık yapamaz. Veya âmi olan, okuma bilmeyen birisi, okuma bilen birisine imamlık yapamaz.
Ama özür sahibi olan birisi, özür sahibi olan birisine
ona
imamlık yapabilir.
O aynı seviyede oldukları için ona imamlık yapabilir.
Tamamdır hocam. Hocam bir diğer sorumuz. İmamın sesini duyamayacak kadar uzakta olan cemaat imama nasıl uyar denmiş.
Şimdi günümüz şartlarında tabii eskiden ne yapılıyordu? Ya imamın sesini duyacaksın veya imamı göreceksin. Niye? Çünkü imamın hareketlerinden haberdar olman lazım.
Bunlar şarttı değil mi hocam?
Ya bu gerekiyordu.
Gerekiyordu.
Ama cemaat çok kalabalık olduğu zaman münadiler, yani mesela müezzinler imamın şeyini tekbirini tekrarlıyor. Mesela halen bu şeyde Mekke'de, Medine'de şimdi naklen şey dinliyoruz. Namazları.
Evet, canlı olarak
dinliyoruz. Kabe-i Muazzama'dan olsun, Medine-i Münevvere'den olsun. Orada imam tekbir alıyor. İmamın sesi biraz kısık çıkıyor mesela.
Evet.
O müezzinler de tekrarlıyorlar.
Tekrar ediyorlar.
Ya bu şekilde yapılıyor idi ve bu olabilir. Ama zamanımızda öyle yapılmıyor da şey yapılıyor, hoparlör vasıtasıyla.
Evet.
Yani bunun sesini ulaştığı yer, yani kişi ya görerek veya duyarak imamın hareketlerini bilebiliyorsa, imam rükûya eğildiğinde o da eğiliyorsa, imam rükûdan kalktığında o da kalkıyorsa, secdeye eğildiğinde kapanıyorsa bu olabilir. Ama eğer ses hiç duyulmuyorsa ve hiç görülmüyorsa o takdirde imamın hareketini fark edemeyeceği için o imama uymak mümkün olmaz.
Günümüzde camiler de çok hocam yani alt katı oluyor caminin.
Şimdi ona şey yapıyorlar, yani bu biraz ihtiyaç var. Caminin aynı binanın içerisinde alt kat var, üst kat var.
Evet.
Hoparlör vasıtasıyla sesten iniyor.
İmamı çıkıyor. Göremiyor ama hoparlör vasıtasıyla.
Artık buna cevaz veriliyor.
Veriliyor.
Caiz deniliyor yani.
Caizdir diyoruz. Hocam camilerde toplu halde tesbihat yapmanın hükmü nedir?
Hiçbir şey değildir. Şimdi tesbihatta kişinin cemaat halinde yapması diye bir şey yok. Yani buna bidat diyenler de var. Çünkü bu yapılması gereken bir ibadet olarak düşünülürse o zaman bidat denilebilir.
Bu sünnet değildir yani hocam, herhangi bir şey değildir.
Değil yani, böyle bir gelenek olmuş, yapılıyor.
Ama güzel bir gelenek.
Şimdi şöyle, eğer kişi bu toplu tesbihata katılmadığında kendisi tesbihatını yapıyorsa yapsın. Ama genelde böyle olmuyor. Yani tesbihatı yapmazsa şeyle beraber toplu olarak çıkıp gidiyor
yapmıyor
ve
yani.
Yapmıyor. Yani halbuki namazlardan sonra o tesbihat sünnet. 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber demek sünnet. Ve bayağı kuvvetli de bir sünnettir. Çünkü uygulama hep yapılmıştır. Bunu ihmal etmemek lazım. Şimdi hatta şöyle bir şey var. Bizim eski Diyanet İşleri Başkanlarımızdan birisi anlatmıştı. Bir Suudi Arabistan'ın yetkili ilim adamlarından, ulemasından birisi. Sizin bu tesbihattaki bidatı biz de yapsak olacak gibi böyle bir ifade kullanmış. Çünkü bizimkiler hiç tesbihat yapmıyor. Yani imam selam verince çekip gidiyor bunlar. Halbuki sizin bu toplu tesbihat sayesinde insanlar tesbih çekiyorlar gibi bir şey, espri de belki olmuş.
Evet.
Yani bu sünnet değildir toplu yapmak. Farz değildir, vacip değildir. Kimileri bidat diyebilir. Ama insanlar bunu mecbur hissetmiyorlar kendilerini. O ibadet yapılması gereken bir ibadet olarak algılamıyorlar. Bu açıdan bakıldığı zaman bidat sayılmayabilirdi.
Evet. Hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Vaktimizin sonuna geldik. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Fıkıh Saati programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere efendim. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun.